Ayrım 45.
Çünkü rahipler gece gündüz işleriyle meşguldürler. Kilisenin başında bulunanlar, sınırlarımızdan 300 fersah ötede, fırtınalardan uzakta yaşayan çok yetenekli insanlardır. Ev sahibi, aman hep şu Roma, Roma diye bağırdı. Kardinal gururla, evet Monsieur Roma diye devam etti. Sizin gençliğinizde moda olan az veya çok kurnazca şakalar ne olursa olsun, ben 1830 yılında hiç çekinmeden söyleyebilirim ki, halka sözünü geçiren tek sınıf, Roma'dan ilham alan rahipler sınıfıdır. Dipnot, yani Papa'dan, Hristiyanlığın, daha doğrusu Katolikliğin merkezi olan Vatikan'dan. Büyüklerinin saptadıkları günde 50 bin papaz birden aynı sözleri tekrarlıyor ve nihayet şunu da söyleyeyim ki, önünde sonunda orduya asker yetiştiren halkı, kibarlar aleminin o şair müsveddelerinden çok papazlarının sözleri etkiler. Kardinalin işi böyle kişiliklere dökmesi bir takım mırıltılara yol açtı. Kardinal sesini daha fazla yükselterek, rahipler sınıfının gücü sizinkinden üstündür diye devam etti. Fransa'da silahlı bir parti kurmak yolunda bu hayati sorun uğrunda attığımız her adım bizim tarafımızdan atılmıştır. Bu noktada kardinal bazı olaylar sayarak, Van de eyaletine 80 bin tüfeği gönderen kim? Vesaire vesaire. Kiliselere ve manastırlara ormanları verilmedikçe rahipler sınıfı bir şey yapamaz. Daha savaş patlar patlamaz Maliye Bakanı memurlarına, papazlardan başkasına maaş verilemeyeceğini bildirir. Doğrusunu söylemek gerekirse Fransızlar dinsiz bir ulustur, savaşı da severler. Her kim onlara savaşmak fırsatını verirse halkın gözüne girer, çünkü savaşmak çapulcuların kullandığı deyimle Cezvitleri açlıktan öldürmek demektir. Savaşmak Fransızları, bu mağrur canavarları, yabancı ulusların müdahalesinden kurtarmak demek olur. Kardinal'in sözleri iyi bir etki yapıyordu. Monsieur de Nerval'in hükümetten çekilmesi gerek dedi. Onun adı herkesi boşu boşuna sinirlendiriyor. Bu söz üzerine herkes ayağa kalkarak birden konuşmaya başladı. Julien, beni yine yandaki odaya gönderecekler galiba diye düşündü. Fakat aklı başında bir adam olan başkan bile onun salonda olduğunu tamamıyla unutmuştu. Bütün gözler bir adama dikilmişti. Bu adam, Julien'in Monsieur le Duc de Retz'in balosunda gördüğü ve şimdi görür görmez tanıdığı başbakan Monsieur de Nerval'di. Gazetelerin millet meclisinden bahsederlerken dedikleri gibi ortalık karmakarışık oldu. Ancak bir çeyrek saat sonra gürültü biraz yatıştı. O zaman Monsieur de Nerval ayağa kalktı ve kendine bir havari süsü vererek acayip bir sesle, "Size hükümeti elimde tutmaya aldırış etmediğimi söyleyecek değilim," dedi. "Baylar, benim adımın birçok ılımlıyı da bize düşman ederek ihtilalcilerin gücünü bir kat arttırdığını yüzüme vurup duruyorlar. Hükümetten memnuniyetle çekilirdim, fakat gerçekleri gören kimseler de yok değil." Sonra gözlerini kardinale dikerek, "Tanrı bana ya kelleni cellada verir ya da Fransa'da krallığı yeniden kurar ve senato ve millet meclisini de 15. Louis zamanındaki parlamento haline getirirsin," dedi. "Bu işi baylar yapacağım." Sustu, yerine oturdu, ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Julien işte iyi bir aktör diye düşündü. Bu kez de insanları olduklarından fazla zeki sanmakla her zaman olduğu gibi yanılıyordu. Böylesine heyecanlı bir akşamın tartışmalarıyla oluşan samimi havayla coşan Monsieur de Nerval, kutsal bir görevi olduğuna o anda inanıyordu. Bu adamın büyük bir cesareti vardı ama aklı yoktu. Yapacağım sözünden sonra ortalığı kaplayan sessizlik esnasında saat gecenin 12'sini vurdu. Julien'e saatin çalışında bir çeşit azamet ve ölüm haberi varmış gibi geldi. Heyecanlıydı. Tartışma biraz sonra gittikçe artan bir şiddet ve inanılmayacak kadar basit, saf dil bir hava içinde geçti. Julien bazen, "Bu adamlar beni zehirletecekler," diye düşünüyordu. Nasıl olur da bir halk çocuğunun önünde bu gibi şeyleri söylerler? Saat 2'yi vururken hala konuşuyorlardı. Ev sahibi çoktan beri uyuyakalmıştı. Mumları yeniletmek için Monsieur de Lamolle zili çalmak zorunda kaldı. Başbakan Monsieur de Nerval saat 2'ye çeyrek kala çıkıp gitmişti ama gitmeden önce yanındaki aynadan Julien'in yüzünü iyice tetkik etmeyi de ihmal etmemişti. Onun gidişiyle salonda hüküm süren huzursuzluk da dağıldı, herkes rahat etti. Mumları yenilerlerken yelek yelek üstüne giyen adam yanında oturana gayet alçak sesle "Kim bilir krala neler söyleyecektir?" dedi. "Bizi hem fena halde gülünç duruma düşürebilir hem de geleceğimizi mahvedebilir. Doğrusunu söylemek gerekirse onun buraya gelmesi de pek az kimsede bulunan bir yüzsüzlük ve kendini beğenmişliktir. Başbakan olmazdan önce gerçi gelirdi ama başbakan olunca her şeyi değişiverir. İnsanın bütün çıkarları boğulup gider. Bunu o da sezmiş olmalıydı." Başbakan çıkar çıkmaz Bonaparte'ın eski generali gözlerini kapadı. O anda hasta olduğundan dem vurdu, yaralarından bahsetti, saatini çıkarıp baktı ve sonra çekip gitti. Yelekli adam, "Bahse girerim ki general başbakanın peşinden gidiyor," dedi. "Burada bulunmuş olduğu için özür dileyecek ve bizi avucunun içinde tuttuğunu iddia edecektir." Uyuklayan hizmetçiler mumları yeniledikten sonra başkan, "Baylar," dedi, "artık birbirimizi ikna etmeye çalışmaktan vazgeçelim de bir karar verelim. 48 saat sonra yabancı ülkelerdeki dostlarımıza ulaşacak olan notanın içinde neler bulunacak onu düşünelim." Bakanlardan bahsedildi. "Monsieur de Nerval artık burada değil, çekinmeden söyleyebiliriz. Bakanlardan bize ne? Biz onlara arzularımıza boyun eğdirmesini biliriz." Kardinal inceden inceye gülümseyerek bu sözleri tasvip etti. Genç akt piskoposu müthiş bir taassubun verdiği o kabına sığmayan heyecanıyla, "Bana öyle geliyor ki," dedi, "durumumuzu özetlemekten daha kolay bir şey olamaz." O zamana kadar hiç sesini çıkarmamıştı. Julien'in önce sakin ve tatlı gibi gördüğü bakışları bir saatlik tartışmadan sonra alevlenmişti. Onun ruhu şimdi Vezüv yanardağının lavları gibi taşıyordu. Genç piskopos 1806'dan 1814'de İngiltere'nin bir tek hatası oldu dedi. O da Napolyon'a karşı doğrudan doğruya kendisinin harekete geçmemiş olmasıdır. Bu adam önüne gelene mabeyincilikler, dukalıklar dağıttıktan, Fransa tahtını yeniden kurduktan sonra Tanrı'nın ona verdiği kutsal görev artık sona ermiş, o artık yıkılmaktan başka bir şeye yaramazdı. Zorbaların hakkından nasıl gelindiğini kutsal kitaplar bize öğretiyor. Burada Latince birçok sözler söyledi. Bugünse baylar, yıkılması gereken şey bir tek adam değil Paris kentidir. Bütün Fransa Paris'i taklit ediyor. Her vilayette 500'er kişilik birer güç meydana getirmemiz neye yarar? Tehlikeli bir girişim, hem de sonu gelmez. Yalnız Paris'e ait olan bir işe bütün Fransa'yı ne diye karıştırmalı? Bütün fenalığı yapan Paris'tir. Paris'in gazeteleri ve salonlarıdır. Bu yeni Babil ortadan kalkmalıdır. Ya din ya Paris, buna bir son vermek gerek. Paris'in mahvolup gitmesi, hatta Fransa tahtının fani yararlarına da uygundur. Paris, Bonaparte devrinde neden kılını kıpırdatmaya cesaret edemedi? Orasını Saint-Roch'taki topa sorunuz. Julien, Monsieur de Lamolle ile birlikte ancak sabahın 3'ünde çıkabildi. Marki fena halde utanıyordu, yorgundu. Julien ile konuşurken sesinde ilk kez ricaya benzer bir ton vardı. Rastlantı sonucu tanık olduğu gayretkeşlikleri, Marki bizzat bu kelimeyi kullanmıştı, hiç kimseye söylememesi için Julien'in namusu üzerine söz vermesini istiyordu. "Yabancı ülkedeki dostumuza bunlardan ancak bizim genç evliyalar hakkında bir fikir edinmek isterse bahsediniz," diyordu. "Devlet yıkılmış yıkılmamış onlara vız gelir. Böyle bir şey olursa birer kardinal olup Roma'ya, Vatikan'a sığınırlar, olur biter. Bizse şatolarımızda köylüler tarafından kıtır kıtır kesiliriz." Julien'in tuttuğu 26 sayfalık zaptı temel alarak Marki'nin yazdığı gizli nota ancak saat 5'e çeyrek kala hazırlandı. Marki, "Yorgunluktan ölüyorum," dedi. Zaten notanın sonlarına doğru göze çarpan belirsizlikler de bunu gösteriyor ya, Ömrümde bu kadar beğenmeyerek bir iş yaptığım olmamıştır. Sonra Julien'e, hadi dostum gidin birkaç saat dinlenin, sizi odanızdan kaçırmasınlar diye üstünüzden kilitleyeceğim dedi. Ertesi gün Julien'i Paris'ten uzakta bulunan ıssız bir şatoya götürdü. Şatoda bir takım acayip konuklar vardı. Julien bunların papaz olduğuna karar verdi. Kendisine uydurma bir ad taşıyan bir pasaport verdiler. Bu suretle nereye gideceğini de artık anlamamazlıktan gelmedi ve açıkça öğrenmiş oldu. Yalnız başına bir arabaya bindi. Marki notanın metnini unutmasından zerre kadar endişe etmiyordu. Çünkü Julien kendisine birçok defalar ezbere tekrarlamıştı. Yalnız korktuğu bir şey varsa o da ele geçmesiydi. Salonu terk edeceği sırada ona içten bir sesle, ''Aman dikkat edin, yolda sizi görenler sırf keyfi için seyahat eden kendini beğenmiş bir adam sansınlar. Dün akşamki toplantıda kim bilir belki de birkaç tane sahte dost vardı.'' dedi. Yolculuk çok çabuk geçti ve oldukça hüzünlü oldu. Julien daha Marki'nin gözünden uzaklaşır uzaklaşmaz, gizli notayı da, üzerine aldığı görevi de unutmuş, sadece Mathilde'den gördüğü hakaretleri düşünüyordu. Metz'den birkaç fersah ötede bulunan bir köye vardıklarında, menzildeki memur gelip kendisine atları değiştirmek için hazırda hayvan olmadığını bildirdi. Saat akşamın 6'sıydı, fena halde canı sıkılan Julien yemek istedi. Kapının önünde dolaştı ve böyle dolaşa dolaşa farkında bile olmadan ahırların bulunduğu avluya vardı. Gerçekten ahırlarda hayvan yoktu. İçinden, iyi ama bu adam bana at olmadığını söylerken garip bir hali vardı. Fal taşı gibi açılan gözleriyle beni süzüyordu dedi. Görüldüğü gibi Julien kendisine söylenenlere tamamıyla inanmamaya başlamıştı. Yemeği bitirir bitirmez sıvışmayı düşünüyordu. Hazır buralara kadar gelmişken memleket hakkında bir fikir edinmek istedi, mutfağın ocağında ısınmak üzere odasından çıktı. Ünlü tenor Il Signor Geronimo'yu orada bulunca bilseniz ne kadar çok sevindi. Napolili şarkıcı ocağın yanına koydurduğu bir koltuğa yerleşmiş, yüksek sesle halinden yakınıyor ve etrafını alarak kendisini ağzı açık dinleyen 20 tane kadar Alman köylüsünün hep birden yapacağı gürültüden fazla gürültü yaparak konuşuyordu. Julien'e ''Bu adamlar beni mahvediyor'' diye bağırdı. ''Yarın Mayence'de şarkı söylemek üzere söz vermiş bulunuyorum. 7 tane hükümdar sırf beni dinlemek için oraya geldi.'' Sonra anlamlı bir tavırla ''Hadi biraz hava alalım'' diye ilave etti. Yolda bir 100 adım kadar yürüdükten ve kimsenin işitemeyeceğine emin olduktan sonra Julien'e ''İşin içinde ne olduğunu biliyor musunuz?'' dedi. ''Bu posta memuru hınzırın biri. Hem dolaştım hem de serserinin birinin eline bir frank sıkıştırıverdim. Bana her şeyi olduğu gibi anlattı. Köyün ta öte tarafında bulunan bir ahırda tam 12 tane at varmış.'' Yok demesinin nedeni buradan geçecek olan bir habercinin arabasını geciktirmek içinmiş. Julien masum bir tavırla ya dedi. Fakat meselenin aslında bir kasıt olduğunu anlamak yetmezdi. Buradan gitmek gerekti. İşte Geronimo ile dostu bu işi bir türlü başaramadılar. Şarkıcı nihayet bekleyelim dedi, hele bir sabah olsun, bizden kuşkulanıyorlar. Kim bilir belki de ya sizinle ya da benimle bir alıp verecekleri var. Sabahleyin şöyle güzel bir kahvaltı ısmarlarız. Onlar kahvaltıyı hazırlaya dursunlar, biz dolaşmaya gideriz, kaçarız, at kiralarız ve bundan sonraki menzile ulaşırız. Aklına Geronimo'nun kendisini yakalamaya memur edildiği gelen Julien, ya eşyalarınız dedi. Akşam yemeğini yemek ve yatmak gerekti. Julien daha henüz uykuya dalmıştı ki, odasında iki kişinin hiç de çekinmeden konuştuklarını işiterek uyandı. Elinde bir hırsız feneri tutan posta memurunu tanıdı. Fenerin ışık veren tarafı Julien'in odasına çıkarttığı araba sandığına doğru yöneltilmişti. Menzil memurunun yanında açık sandığı rahatça karıştıran bir adam vardı. Julien onun yalnız siyah elbisesini ve çok sıkı olan kollarını görüyordu. İçinden ''Bu elbise bir papaz cübbesi olsa gerek'' dedi. Ve bunu söylemesiyle yastığının altına yerleştirdiği iki küçük tabancayı çıkarması bir oldu. Menzil memuru, ''Korkmayın Bay Rahip uyanmaz'' diyordu. Onlara verdikleri şarap kendi elinizle hazırlamış olduğunuz şaraptandı. Rahip, kağıt namına bir şey bulamıyorum diye cevap verdi. Bir sürü çamaşır, kokular, kremler, lüzumsuz şeyler dolu. Bu bir zamane çocuğu, zevkine düşkün bir genç olsa gerek. Bana kalırsa haberi götüren herhalde öteki olacak. Şu İtalyan telaffuzuyla Fransızca konuşarak kendini İtalyan zannettirmeye çalışan herif. Seyahat elbisesinin ceplerini karıştırmak için Julien'e yaklaştılar. Julien onları birer hırsız diye gebertmeye niyetleniyordu. Fakat böyle bir şeyin sonu çok tehlikeli bir şey olabilirdi. Fena halde hevesleniyordu ama içinden aptallık etmiş olurum dedi. Öyle ya, bu yüzden üzerime aldığım iş suya düşer. Julien'in ceplerini karıştırdıktan sonra rahip, bunda diplomat olacak surat yok canım dedi ve uzaklaştı. Uzaklaştığı da herhalde hayırlı oldu. Çünkü Julien içinden, bana yatağımda el sürecek olursa vay haline deyip duruyordu. Pekala, beni bıçaklamaya gelebilir, işte buna müsaade edemem doğrusu. Rahip başını çevirir çevirmez Julien gözlerini hafifçe açtı. Karşısındaki adamı görünce dona kaldı. Çünkü bu rahip Castanet'ti. Gerçekten iki adam çok alçak sesle konuşmak istedikleri halde hemencecik seslerden birini tanır gibi olmuştu. Julien dünyayı en alçak heriflerden birinden temizlemek için dayanılmaz bir istek duydu. Fakat ya üzerime aldığım görev diye düşündü. Rahiple yardakçısı çıkıp gittiler. Bir çeyrek saat sonra Julien uyanıyormuş gibi yaptı. Hancıyı çağırdı ve herkesi uyandırdı. Zehirlendim diye bağırıyordu. Fena halde sancı çekiyorum. Geronimo'nun yardımına gidebilmek için bir bahane arıyordu. Onu şaraba kattıkları afyon ruhuyla yarı ölü bir halde buldu. Bu gibi şakalardan korktuğu için Julien akşam yemeğinde şarap içmemiş ve Paris'ten getirdiği çikolatadan yemişti. Geronimo'yu bir türlü uyandırmaya muvaffak olup da yola çıkmaya kandıramadı. Şarkıcı, ''Bana bütün Napoli ülkesini verseler yine de şu andaki tatlı uykumdan vazgeçemem.'' diyordu. ''Ya sizi bekleyen yedi hükümdar ne olacak? Bekleye dursunlar.'' Julien yalnız başına yola koyuldu ve başka hiçbir olay olmadan büyük şahsın huzuruna çıktı. Kendisiyle görüşebilmek için öğleye kadar uğraştı. Çok şükür ki saat 4'e doğru Dük hava almak istedi. Julien onun konaktan yürüyerek uzaklaştığını gördü, yanına yanaşmakta ve bir sadaka dilenmekte tereddüt etmedi. Bu büyük zatın iki adım yanına yaklaşınca Marki de Lamolle'ün saatini cebinden çıkardı, bir takım yapmacıklı tavırlarla gösterdi. Dük ona bakmadan, beni uzaktan izleyin dedi. Oradan bir çeyrek saat mesafede Dük aceleyle bir kafe house'a gidiyordu. Dipnot, kafe house, burası Almanca konuşulan bir ülkeydi herhalde, bu kelimeden öyle anlaşılıyor. İşte Julien böyle adi bir hanın bir odasında Dük'e 4 sayfalık notayı ezbere okumak onuruna erişti. Bitirdiği zaman Dük, ''Tekrar edin ve daha ağır söyleyin.'' dedi. Hükümdar not aldı. ''Sonra ilk menzile yürüyerek gidin. Eşyalarınızı ve arabanızı burada bırakın. Ne yapın yapın, Strasbourg'a varın ve ayın 22'sinde, o gün ayın 10'uydu, öğleyin saat 20:30'da bu kahvede bulunun. Buradan ancak yarım saat sonra çıkın. Susun.'' Julien'in duyduğu sözler bundan ibaret oldu. Dük'e hayran olması için bu kadar yetti. İçinden, demek iş böyle görülüyormuş dedi. Bu büyük devlet adamı 3 gün önceki o muhteris gevezeleri görseydi ne derdi? Julien Strasbourg'a 2 günde vardı. Orada yapılacak bir işi olmadığını sanıyordu. Kestirme yolu bırakarak seyahatini bir hayli uzattı. İçinden, ya şu hınzır rahip Castanet beni tanıdıysa, izimi öyle kolay kolay kaybedecek adamlardan değildir. Hele beni gülünç mevkiye düşürüp de alay edecek, görevimi yapmama engel olacak olsa artık keyfine diyecek olmaz. Rahipler kurulunun bütün kuzey sınırı boyunca polis teşkilatının başı olan rahip Castanet, çok şükür ki Julien'i tanımamıştı. Hele Strasbourg kentinin cezvitleri, o kadar çok gayretkeş olmalarına rağmen Julien'i kollamayı akıl etmediler bile. Çünkü Julien göğsünde nişanı ve mavi redingotuyla kendini çok beğenmiş genç bir subaya benziyordu. 24. Bölüm Strasbourg. Ey büyü! Sende aşkın bütün gücü, mutsuz olmak gücü var. Senin elinden gelmeyen tek şey, onun o büyüleyici zevkleri, tatlı sevinçleridir. Onun uyuduğunu seyrederken, o melek gibi güzel sevgili, bütün zaaflarıyla yalnız ve yalnız benimdir. İşte şimdi o, Tanrı'nın inayetiyle bir erkek kalbini büyülesin diye yarattığı gibi, artık benim elimde, diyemiyorum. Schiller'in bir şiirinden. Strasbourg'da 8 gün kalmaya zorunlu olan Julien, bir takım askeri zaferler ve vatana bağlılık düşünceleriyle zaman geçirmeye çalışıyordu. Yoksa aşık mıydı? Bunu bilmiyordu, yalnız acılar içinde kıvranan ruhunda Mathilde'in hüküm sürdüğünü, mutluluğunun ancak onun elinde olduğunu seziyor, hayalinde hep onu canlandırıyordu. Umutsuzluğa kapılmamak için bütün irade gücünü kullanmak ihtiyacındaydı. Mademoiselle de la Mole'le ilişiği olmayan herhangi bir şeyi düşünmek elinden gelmiyordu. Vaktiyle yükselmek tutkusu, alelade bazı başarılar onun gururunu okşayarak, Madame de Renal'e karşı olan duygularını unutturmak için yetiyordu. Mathilde onun aklını başından almıştı. Geleceğin neresine baksa hep onu görüyordu. Fakat bu geleceğin her tarafından da Julien kendisi için hep başarısızlıklar görüyordu. Verrières'deyken o kadar kendini beğenmiş, o kadar mağrur olan bu yaratık, şimdi gülünç bir aşağılık duygusuna kapılmıştı. Daha 3 gün önce rahip Castaned'i seve seve gebertebilirdi. Oysa şimdi Strasbourg'da bir çocuk gelip de onunla kavga çıkaracak olsaydı, hakkın var diye ona eyvallah diyecek bir haldeydi. Hayatta karşılaştığı düşmanları, hasımları hatırladıkça kendisinin her zaman haksız olduğunu kabul ediyordu. Çünkü eskiden geleceği ona daima başarılarla dolu gösteren o yaman muhayyilesi, şimdi amansız bir düşmanı kesilmişti. Yolculukta hüküm süren o mutlak yalnızlığın etkisiyle bu karanlık muhayyile büsbütün kararıyor, onu egemenliği altına alıyordu. O anda yanında bir dostun bulunması ne büyük bir destek olurdu. İçinden, "Hadi canım," diyordu, "şu yeryüzünde benim için çarpan bir kalp var mı? Hem farz edelim ki şu anda yanımda bir dostum olsun, onurum bana yaptığım görevden ölünceye kadar kimseye bahsetmememi emretmiyor mu?" Kel kenti civarında atla mahzun mahzun dolaşıyordu. Kel, Ren Irmağı kıyısında, Döse ve Gouvion de Saint-Cyr gibi, Napolyon'un büyük komutanları tarafından tarihe adını geçirerek ölmezleştirdikleri küçük bir kasabadır. Bir Alman köylüsü ona dereleri, yolları, Ren üzerindeki adacıkları,